Hayatın Sesleri. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında Hayatın Sesleri'nden hepinizi sevgi ve saygılarla selamlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Canlı yayınımıza hoş geldiniz. Saatlerimiz 15'i 3 dakika geçiyor ve programımız başlıyor sizler için. Bugün yine 15.55'e kadar sürecek yayınımızda yine güzel konularımız ve ilginizi çekeceğini umduğumuz haberlerimiz ve değerli konuklarımız olacak. Onlara ulaşmak, bize ulaşmak, sorularınızı yöneltmek isterseniz ulaşabilirsiniz. İletişim yollarımızı hemen hatırlatmak istiyoruz. Telefon numaralarımız 090-312-463-3419, 463-3421, elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook ve Twitter'dan Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir, değerli konuklarımıza sorularınızı yöneltebilir, bizimle paylaşmak istediğiniz duygu ve düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz, bekliyoruz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Ayhan Taşçı ve mikrofonda ben Sezin Zor, canlı yayınımıza Hayatın Sesleri'ne hepinizi davet ediyoruz. Bugün programda neler var, gelin şöyle bir göz atalım. Strasbourg Başkonsolosluğu Eğitim Ateşeliği bünyesinde 2018-2019 eğitim öğretim yılı için planlanan yaygın eğitim etkinlikleri üzerine ateşelik koordinatörü Şevket Tüfekçi ile güzel bir söyleşi gerçekleştireceğiz telefonda. Ve sonrasında dünden kalanlar köşemizde Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Gülin Karabağ hocamızla 1-5 Ekim tarihleri arasında gerçekleşen 18. Türk Tarih Kongresi üzerine konuşacağız. Güzel bir program olsun, sizlerle olsun. Hepinizi davet ediyoruz. Biz güzel bir müzikle başlıyoruz. Sonrasında ilk telefon bağlantımızı gerçekleştiriyoruz.
Bir gün saya saya günlerimiz bitecek.
Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. İlk telefon bağlantımızı gerçekleştirdik. Strasbourg Başkonsolosluğu Eğitim Ateşeli bünyesinde gerçekleşen faaliyetler üzerine, eğitim faaliyetleri üzerine Ateşeli Koordinatörü Şevket Tüfekçi ile güzel bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Sayın Tüfekçi hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhabalar Sizin Hanım.
Merhaba, teşekkür ediyoruz efendim. Sizin Facebook sayfanıza şöyle bir göz attım yayın öncesi. Her gün neredeyse zümre toplantılarıyla geçmiş gözüküyor. Bayağı yoğun bir ay geçirdiğinizi hissettim Ekim ayı öncesinde. Neler konuşuluyor bu toplantılarda? Eğitim faaliyetleri nelerdir? Biraz bahseder misiniz dinleyicilerimize?
Tabii, tabii ki. Şimdi biz burada her yıl yeni dönem eğitim öğretim faaliyetlerini planlamak için toplantılar yapıyoruz. Burada da eğitim ateşiliği bölgemizi 5 ayrı bölgeye ayırdık. Burada arkadaşlarımızla birlikte burada zümre toplantıları yapıyoruz. Bu zümre toplantılarında hem örgün eğitim anlamında hem de yaygın eğitim anlamında vatandaşlarımıza ne gibi hizmetler sunabiliriz onları planlıyoruz hep birlikte. Hı hı. Tabii Eylül ayı bayağı yoğun geçti. Her gün hemen hemen 200-300 kilometre yollar yaptık. Ama bunun sonucunda çok güzel projelerimiz çıktı. Birazdan sizlere onları teker teker anlatacağım neler olduklarını.
Tabii ki çok memnun oluruz. Hem örgün eğitim hem yaygın eğitim dediniz. Projelere geçmeden önce örgün eğitimde ne gibi etkinlikler, faaliyetler var? Yaygın eğitimde neler var? Biraz farkından ve neler yapıldığından bahseder misiniz?
Tabii ki, tabii ki. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Strasbourg Eğitim Ateşeliği olarak hem örgün eğitim olarak hem yaygın eğitim olarak faaliyetlerde bulunuyoruz. Biraz önce söylediğim gibi. Hı hı. Örgün eğitimde burada bizim Grand Est bölgesi dediğimiz yani Fransa'nın hemen hemen işte biri bir alanda Fransız okullarında Türk öğrencilerimiz var. Yani burada Türk kökenli vatandaşlarımızın öğrencileri okuyor. Bunlar kendi kültürlerinden, kendi dillerinden uzak kalmasın diye ülkemiz buraya bizleri, öğretmenleri gönderiyor ve biz de burada Fransa'nın örgün eğitim kurumlarında onlara aynı şekilde Fransa'nın bir öğretmeni gibi ama derslere giriyoruz. Fakat burada tabii ki onlara Türkçe ve Türk kültürünü öğretmeye çalışıyoruz. Hı hı. Yaygın eğitimde ise öğretmenlerimiz dediğim gibi şu anda 60 civarında öğretmenimiz var. Bu öğretmenlerimiz her biri bu Grand Est büyük Fransa bölgesinin 1/3'ünün yani her şehrinde birer öğretmenimiz bulunuyor. Ve burada vatandaşlarımızla diyaloğa girmek için tabii ki bir yerlere, bir kurumlara ihtiyaçları oluyor. Bu kurumlarda vatandaşlarımızın burada yıllardan beri gelip oluşturdukları dernekler. Öğretmenlerimiz bu dernekler çerçevesinde onlarla beraber hem kendi yetenekleri dahilinde hem de oradaki o dernekte bulunan vatandaşlarımızın, onların çocuklarının hani 7'den 70'e her türlü her yaşta öğrenci diyelim, öğrencinin isteklerine binaen programlar, projeler oluşturuyoruz. Bunları işte sene başında planlayıp sene sonuna doğru yavaş yavaş gerçekleştirmeye çalışıyoruz.
Özellikle yaygın eğitim için başvurular nasıl alınıyor? Dediniz 7'den 77'ye diye. Onlar mı size hani şu konular işlenebilir mi diye fikir getiriyor? Siz mi onlara önerilerde bulunuyorsunuz?
Aslında ikisi de aynı anda birlikte işliyor. Yani birlikte örüyoruz bu süreci. Hı-hı. Vatandaşlarımızın değişik talepleri oluyor.
Ne gibi? Örnek hani, verebilir misiniz?
Mesela yani proje başlıklarından söyleyeyim. İşte hani vatandaşlarımız buraya giriyor. Burada Türkçeleri dolayısıyla Fransızca konuştukları için sürekli normal günlük yaşamlarında Türkçelerinde bazı bozulmalar oluyor ya da deformasyonlar oluyor. Bunları düzeltmek için örneğin mesela biz 3-4 yıldır yaptığımız güzel konuşma çalışmaları yapıyoruz. İşte drama, diksiyon çalışmaları. Onun dışında vatandaşlardan şeyler geliyor daha çok. İşte biz hani burada yaşıyoruz, buranın eğitim sisteminde bilgileniyoruz ama biz kendi tarihimizi, kendi kültürümüzü öğrenmek istiyoruz. Hı hı. Bunun için birçok öğretmenimiz işte tarih konuşmaları kapsamında dersler veriyor. Bunlar yine vatandaşlardan geliyor. Bunun dışında yine öğrencilerimiz, vatandaşlarımız diyor işte biz burada kalıyoruz. tamam yazları hani bir haftalığına 10 günlüğüne gidiyoruz ama bu Türkiye'ye gidiyorlar yani. Hı hı. Türkiye'ye gidiyoruz fakat burada daha çok hani aile ziyaretleri oluyor. Bize böyle daha kapsamlı, daha sistemli, kültürel geziler planlayabilir misiniz diyorlar. Bunlar üzerine çalışıyoruz. Onun üzerine mesela bu yıl İstanbul Kültür Gezimiz var, Çanakkale Kültür Gezimiz var, Mevlana Kültür Gezimiz var. İşte Tatra bir bölgeden Türkiye Cumhuriyetler Gezisi talep edilmiş. Öyle bir gezimiz var. Bunları planlıyoruz.
Hı hı. Örgün eğitimi de aslında çok merak ediyoruz. Yani Fransa okulları, Fransız okullarında Türkçe eğitim veriliyor ama bu örneğin kaç ders Türkçe eğitimine ayrılmış durumda? Tarih dersleri de girme şansı oluyor mu bu Türkçe derslerinin içine?
Evet, aslında güzel bir yere değindiniz. Şimdi örgün eğitimde aslında çok fazla nasıl diyelim, çok fazla etkili olunamıyor. Onun nedenlerinden bir tanesi hani haftada 1,5 saat ancak ders verebiliyoruz. Hı hı. Dolayısıyla haftada 1,5 saatle de yani çok büyük somut neticeler elde edemiyoruz. Hı hı. Ama işte dediğim gibi bunları ders dışı etkinliklerle, işte yaygın eğitim faaliyetlerine
desteklemeye çalışıyorsunuz. Evet.
Ortaya güzel bir şeyler çıkıyor. Ama yine Fransa'da hani şu an Fransa'nın her yerinde oturan Türk vatandaşlarımız var. Hani Türkiye Cumhuriyeti'nin bir hizmeti olarak örgün eğitim kapsamında eğitimler veriliyor. Ve bunlar haftalık 1 saatle 2 saat, 2,5 saat arasında değişiyor bu eğitimler. Daha çok dediğim gibi dil üzerine, dil ve kültür üzerine yapılanıyor. Ama orada sonuçta hani Fransız devletinin, Fransız milli eğitiminde bazı kaygıları olduğu için orada çok fazla hani kültürel şeylere çok detaylı olarak giremiyoruz. Daha çok hani altyapısına kültür işlenmiş bir yabancı dil dersi olarak işliyoruz bu konuları.
Anlıyorum. Peki birinci sınıftan lise son sınıfa kadar bu eğitim ve Türkçe dersi devam edebiliyor mu? Belli zaman dilimleri var mı?
Tabii şimdi burada anaokulundan sonra ilkokul 1 dedikleri senaryo sınıfı var. Hı hı. İlkokulu 4'e ayırıyoruz. İlkokulda 1, 2, 3, 4. sınıflarda hemen hemen hani isteyen, talep olan her okula bir şekilde öğretmen gönderiyoruz. Ortaokullar da bu çerçevede değerlendiriliyor. Ama ortaokullarda biraz daha hani yaş biraz büyüdükçe talep azalıyor. Ya da insanlarımızın hani farklı yerlere yönelimi oluyor. Lise seviyesine geldiği zaman da lisede de daha çok vatandaşlarımızın çocukları hani kendilerine bir gelecek çizme adına farklı yerlere yöneldiği için biraz düşüyor. Hı hı. Ama ilk öğretim çağında hemen hemen yani isteyen her Türk vatandaşının çocuğuna ulaşıp onlara bu dersleri vermeye çalışıyoruz.
Aslında merak ettiğim bir konu daha var, onu da yöneltmek istiyorum. Bu örgün eğitim ve yaygın eğitim, herhangi bir alanda düşünecek olursak, Fransızların çocukları da Türkçe eğitimine ilgi gösteriyor mu acaba? Onlar da katılmak istiyor mu bu dersleri?
Aynen. Aslında bu ikisi birlikte olduğu zaman tabii ki ortaya daha güzel neticeler çıkıyor. Mesela örneğin Neufchâteau diye bir şehrimiz var. Orada Bayram Erdoğan öğretmenimiz her yıl birkaç hafta anaokuluna giriyor. Anaokulunda Fransız çocuklarına Türkçe dersi veriyor. Hı hı. Hani burada da daha çok kültürler arası bir köprü oluşturma, evet, amaçlı yapılıyor bu şey. Projemizin ismi bu yıl Arkadaşımın Dili. Anaokuluna gidiyor. Orada anaokulunda zaten Fransız öğrencilerin Türk arkadaşları var. Onların dilini bir eğlenceli yollarla bir şekilde öğrenmeye çalışıyor. İki kültür arasında köprü kurulmaya çalışıyor. Ama bunun dışında dediğim gibi yine derneklerde de talepler geliyor bazen. Her yerde olmasa da birçok derneğimizden talep alıyoruz. Ve bu derneklerde de işte gelen, biz Türkçe öğrenmek istiyoruz, İşte bizim komşumuz var ya da yazın biz Türkiye'ye gidiyoruz, İşte sizin kültürünüzü, sizin dilinizi çok seviyoruz, bunu geliştirmek istiyoruz diyenler oluyor. Hı hı. Bunlara da her türlü olanakları sağlayıp onlara kurs vermeye çalışıyoruz.
Ne kadar güzel, çok mutluluk verici çalışmalar, gerçekten kolaylıklar diliyoruz. Projelerden bahsetmiştik hemen programın başında. İsterseniz detaylandıralım. Hı hı. Hangi yaş gruplarına ne tür projeler hazırlanıyor Eğitim Ateşeliği bünyesinde?
Bu sene işte daha önce yani Facebook sayfamızdan baktığımız toplantılarda 30 öğretmenimizden 40'ın üzerinde farklı proje çalışması önerisi aldık. Daha da geliyor ama bu projeler, bunlar sadece başlangıç aşamasında. Diğerleri hani onların işte zor da oluyor burada. Hani her şeyi bir araya getirip bu projeleri gerçekleştirmek. Şu anda elimizde 40 civarı projemiz var. Dediğim gibi yine hani ta anaokulundan 70-80'li yaşlara kadar her türlü vatandaşımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Örneğin birkaç örnek vereyim bunlara. Mesela Obderne'de Banu Bilge Çelik Uyanık Türk öğretmenimiz masal okumaları yapıyor. Burada kendilerinin Okul Aile Birliği adında bir dernek kurdular. Onlara daha farklı yapıları olan, yani bir binaları olan bir dernekte destek veriyor. Bu derneğin içinde onlara küçük bir oda sağladılar. Burada bir masal atölyesi oluşturdular. Banu öğretmenimiz her hafta burada anaokulundan ortaokula kadar çocukları topluyor haftanın belirli günleri ve onlarla birlikte masal okumaları yapıyor, drama çalışmaları yapıyor. Bu şekilde hem onların Türkçesine biraz katkı sağlamak hem de kişisel gelişmelerini biraz daha yapılandırmaya çalışıyor diyelim.
Hı hı. Yaygın eğitim...
Bunun dışında...
Ha, evet evet, buyurun. Ben de yaygın eğitimdeki projelerden de bahseder misiniz diye soracaktım.
Evet. Mesela Sergen'in de bir öğretmenimiz var. Gürsü Darıcı isminde. Bu yılki projesi İlmek İlmek Anadolu.
Hı hı.
Türkiye'den dernekle beraber, yine dernekte bir oda verildi arkadaşımıza. Oraya Türkiye'den kilim ve halı dokuma tezgahları getirdiler. Bu sene belirli yaşlarda hem ilkokul, ortaokul öğrencilerine hem de işte bu konuyla ilgilenen büyük yaştaki vatandaşlarımıza halı ya da kilim dokuma kursları verilecek. Hani bu da çok nasıl önemli, güzel bir proje.
Hı hı.
Burada vatandaşlarımız geliyor, hem kendi aralarında kaynaşmaları kaynaşmaları hızlanıyor, hem Türkçeleri gelişiyor, hem aynı zamanda kendi kültürlerine ait bir işle uğraşmış oluyorlar. Ve bu projenin sonunda da çok güzel dönütler alıyoruz diyelim.
Evet, muhakkak ilgi de yoğundur değil mi? Kaç öğrenci var örneğin yaygın eğitimde? Örgün eğitimde seçen tahmini kaç öğrenci var?
Yani bizim bölgemizde örgün eğitiminde 6000 civarı öğrencimiz var.
Ben o kadar büyük bir sayı düşünmemiştim açıkçası.
Tabii ki çok büyük. Yani biz burada Ateşelik bünyesinde 60 tane öğretmenle çalışıyoruz.
Hı hı.
10 farklı milliyetine bağlı olarak çalışıyor bu öğretmenlerimiz. Ve her bir öğretmenimizin de gittiği 5 ya da 6 şehir var. Yani bunların hepsini toparladığımızda çok büyük bir alana ve çok büyük sayılara ulaşabiliyoruz diyoruz. Çok büyük bir kitleye ulaşabiliyoruz diyelim.
Evet. Öğretmenlerimiz nasıl seçiliyor? Özür dilerim, buyurun. Tekrar lütfen alayım.
Buyurun.
Öğretmenlerimiz nasıl seçiliyor bu branşlarda eğitim vermek için?
Öğretmenlerimiz Türkiye'de Avrupa Birliği Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün açtığı bir sınav var. Belirli bir yıl çalışmış olan tecrübeli öğretmenlerimiz katılıyor bu sınavlara.
Hı hı.
Bir tür memuriyete giriş sınavının seviyesinde bir sınav oluyor. Her yıl düzenleniyor bu sınavlar. O sınavı da belirli bir puan alan arkadaşlar, bakanlıklar arası ortak kültür komisyonu var. Bu komisyonun kurduğu bir heyetin mülakatına giriyor. Bu mülakatı da geçtikten sonra öğretmenlerimiz sene sonunda, genellikle yaz aylarında oluyor, Türkiye'nin herhangi bir yerinde işte hizmet içi eğitim birimlerinde eğitim alıyorlar. Daha sonra buraya gönderiliyorlar. Ama dediğim gibi hani Zaten bu öğretmenler, bu projelerin hepsi bu öğretmenlerimizden çıkıyor. Ve buraya seçilen öğretmenlerimiz de gerçekten de hepsinin bir özel yeteneği var. İşte kimisi saz çalıyor, kimisi halk oyunu öğreticiliği yapıyor, kimisi fotoğrafçılık alanında, kimisi sinema alanında. Yani hani kültüre, tarihe, Türkiye'ye dokunan her alanda kendini geliştirmiş ve burada buradaki vatandaşlara bir şeyler katabilecek arkadaşlar.
Çok yönlü öğretmenlerimiz.
Evet.
Tabii dil de bilmeleri şart değil mi? Sonuçta Fransız çocuklara da hizmet verecekler.
Hani o sınava girmeden önce dil şartı aranıyor. Yani dil şartına geçmiş olması gerekiyor öğretmenin sınavlara girebilmesi için. Sınava ve mülakata.
Evet. Sayın Tüfekçi, çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Son olarak eklemek istediğiniz varsa, seslenmek istediğiniz varsa alalım. Sizi uğurlayalım sonrasında.
Ben teşekkür ediyorum. Tekrar bizi misafir ettiğiniz programımızda. İnşallah daha sonra projelerimizi daha detaylı bir şekilde yine sizin programınıza misafir olarak anlatırız.
Tabii ki diyorum. Memnuniyetle.
Çok, yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ediyoruz efendim. Biz de bu eğitim faaliyetlerinde hem size hem de diğer arkadaşlarınıza, öğretmenlerimize kolaylıklar diliyoruz. Başarılar diliyoruz. Hoşçakalın. Sevgili dinleyicilerimiz. Strasbourg Başkonsolosluğu Eğitim Ateşeliği bünyesinde hem 2018-2019 eğitim öğretim yılı için planlanan örgün ve yaygın eğitim etkinlikleri üzerine hem de detaylı olarak projeler üzerine konuştuk. Şevket Tüfekçi ile Ateşelik Koordinatörü ile önümüzdeki programlarda projeleri detaylandıracağımız konusunda da sözleştik. Şimdi bir müzik arası verelim, sonrasında değerli hocamızı Dünden Kalanlar köşemiz için stüdyomuza davet edeceğiz.
Gözlerini görme, tek bir bir söz söyle.
Dünden kalanlar.
Dünden kalanlar köşemizde değerli hocamızı stüdyomuza aldık. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Gülin Karabağ hocamız yanımızda. Hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Değerli hocam ayağının tozuyla geldi.
Evet.
18. Türk Tarih Kongresi başladı 1 Ekim dün itibariyle, evet. Ve bu haftanın sonuna kadar sürecek değil mi hocam?
Evet, evet.
Nasıldı atmosfer, neler anlatırsınız ilk günden?
Yani tabii gerçekten köklü bir geleneğe sahip kongrelerden bir tanesi Türkiye'de. Tarih kongreleri arasında da en önemlilerden bir tanesi. Dünyaca da çok katılım var. Zaten hani girişinde de açılış konuşmalarında da külliyede Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay konuştu. O da benzer şeyleri bahsetti. Yani geçmişinden hani kadim tarihinden Türklerin ve ilki 1932 yılında toplanmıştı. Kongrenin 2-11 Temmuz 1932'de ilki toplanmıştı. Orada da aslında Türk tarih tezi tanıtılmıştı. Belki birazdan şimdi ondan da bahsedeceğim. Daha sonrasında her 4 senede bir yinelendi. Gene aynı gelenek devam ediyor. Yani 86 yıllık bir birikimden bahsediyoruz. Çok farklı ülkelerden katılımcılar var o anlamda baktığımızda. Ve gerçekten Türk tarihinin çok farklı konularının çok farklı perspektiflerden ele alındığını görüyoruz. Tabii sadece Türk tarihi de değil, hani dünya Türk tarihi de merkezde olmak üzere dünya tarihiyle ilgili çeşitli konuların ele alındığını, hatta işte dil ve edebiyatla ilgili, hukukla ilgili, hani tarihe yakın alanlarla da ilgili, onların tarihleriyle de ilgili seksiyonlar vardı. Aynı anda çok katılımlı bir şekilde devam ediyor. Hani 5 gün sürüyor ama 800'e yakın bildiri sunulacak. Çok hani
çok
kitapçığı
kapsamlı,
bile
evet.
Baktığınız zaman bir başlı başına program kitapçığı bile bir kitap gibi. Aşağı yukarı işte dediğim gibi bu kadar katılımcı var ama hakikaten hani insan hangisini takip edeceğini şaşırıyor. Ben açıkçası hani iki gündür onu yaşıyorum. Bütün seksiyonlarda çok kıymetli profesörler Azerbaycan'dan, Kırgızistan'dan, Kazakistan'dan, Türk Cumhuriyetlerinden gelenler olduğu gibi Avrupa'dan gelenler var, Afrika'dan gelenler var, Uzak Doğu'dan gelenler var. Bu da tabii çok kıymetli bir tartışma ortamı yaratıyor. Çünkü hani farklı fikirlerin çarpışmasından ortaya gerçekten gerçekler ortaya çıkıyor. Hakikatler tartışılıyor. Bilim adamlarının bu leziz diyelim sohbetleri de beyin olarak bizim beslenmemize yol açıyor. Gerçekten güzel bir sofradaydık. Ve dediğim gibi eğer Ankara'da olanlar olursa, yolu düşecek olanlar olursa devam ediyor 5'ine kadar kongre.
O zaman katılımı açık, yani bütün vatandaşlarımız
halka açık, tabii
dinleyebilir.
Tabii ki. Halka açık bir kongre. Hani baktığımız zaman işte biraz belki Sayın Oktay'ın sözlerinden bahsedebiliriz. Öncelikle hani yeni meclisin açılışı dolayısıyla Cumhurbaşkanımız katılamadı ama kendisi eşlik etti bütün bilim adamlarına. Tarih kurumunun çalışmalarından bahsetti. Özellikle bu son dönemde, tabii son dönemde derken 2015'ten itibaren bunların gerilediğinden bahsetti ama hani 2000'li yıllardan itibaren çok ciddi bir asılsız Ermeni iddialarının dünya kamuoyunda yer ettiğini ve bunların çeşitli parlamentolarda neredeyse bir fikir terörüyle kabul ettirilmeye çalışıldığını, zaten yurt dışındaki vatandaşlarımız da bunu son derece yakından takip ediyorlardır, biliyorlardır. Böyle bir baskı yaratılıyor çünkü parlamentolar üzerinde. Tarihçilerin tartışmasına da çok izin verilmiyor bunları. Nitekim hem Türk Tarih Kurumu hem Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, yani aslına bakarsanız bütün kurumlarımızla biz bunun tarihçilere bırakılması gerektiğini ve objektif bir şekilde kaynaklarla ele alınmasını alınması gerektiğini gerçekten ortaya koyduk. Ve Fuat Bey de bunu belirtti. Özellikle dedi ki yani biz diyoruz ki gelin acılarımızı yarıştırmayalım. Gelin birlikte bunun çözümüne, bunun gerçeğine ulaşalım. Dolayısıyla her iki tarafta arşivlerini açsın. Veya taraflar, buna ilişkin kaydı olan taraflar arşivlerini açsın, tarihçiler bunları incelesin, ortaya koysunlar objektif bir şekilde. Fakat biz arşivlerimizi açmamıza rağmen hiçbir şekilde karşımızda muhatap bulamıyoruz diyor ki gerçekten doğru. Tabii asılsız olduğu buradan da söylenebilir. Yani niçin biz açtığımız halde karşıdan böyle bir muhatabiyet göremiyoruz. Dolayısıyla bunun üzerinde çok durdu ve 2015 yılından itibaren hem Türk Tarih Kurumu'nun hem de Arşivler Müdürlüğü'nün çok ciddi manada bu konuda diplomatlarımızın, devletin, çeşitli organlarının, devlet adamlarının bu konuyla ilgili hassasiyetlerinin, yurt dışındaki çalışmalarının bunda ses getirdiğini ve biraz daha geri adımlar atıldığından bahsetti. Çünkü bir ara çok gerçekten gündeme oturmuştu. Diğer taraftan tabii biraz önce söyledim. Birinci Türk Tarih Kongresi'nin yapılma amaçlarından bir tanesi de bu zaten. Türk tarih tezinin kamuoyuna tanıtılması demiştim. Şimdi Türk tarih tezi nedir dediğimizde Türk tarih tezi de zaten aslına bakarsanız Batı merkezli beyaz insanın hani tarih anlamında kendini merkeze aldığı tarih anlayışında diğer milletlerin tamamını neredeyse yok sayıyor. Ve Afet İnan Notre Dame'da okuyor o dönemde. Elindeki Fransız kitabında Türklerden sarı ırk olarak ve barbar bir kavim olarak medeniyet yaratamadıklarından yani böyle aşağılayıcı bir ifadeyle bahsediliyor. Dolayısıyla bu ifadelerden gelip bunu Mustafa Kemal'le paylaştığı zaman tabii ki buna karşı çıkıyor Atatürk ve derhal bunun araştırmasıyla ilgili, bununla ilgili çalışmalar yapılmasını öngörüyor. Ve gerçekten o döneme kadar biz yurt dışındaki çeviri tarih kitaplarını okutuyoruz. Bu da tabii ki devletin özellikle yetişmiş, bilinçli, entelektüel diyebileceğimiz bir tabakasında tamamen sizin dışınızda birilerinin tarih algısını oluşturması demek. Çünkü elinizde nitelikli bir tarih ders kitabı yok bu anlamda. Ya çok ağırlıklı İslam tarihine yer veriliyor, hani Türk tarihinden çok bahsedilmiyor, ya da Türk tarihi bu şekilde yurt dışındaki algılarla örülmüş oluyor. Bunların ikisi de tabii ki yanlış. Dolayısıyla bu tür bir çalışma girişiminde bulunuyor. Zaten hani milliyetçilik ilkesi gereği bir anlamda Türk tarih tezini şöyle de görebiliriz. Yani şimdi bugün baktığımızda tabii Türk tarih tezinin kabul edilebilir, ispatlanabilir bir durumu yok. Yani bunu şu anda bugünkü konjonktürde konuşmak çok anlamlı da değil. Doğrudur diye hala iddia etmek de çok doğru değil. Ama dönemin şartlarını da ele almak lazım. Çok ciddi bir tahkirle karşı karşıya kalan bir Türk milleti olduğundan bahsetmemiz gerekir. Dolayısıyla Türk milletinin yeniden onore edilmesi, yeniden bir kendisini iyi hissetmesi gerekiyor. Neredeyse tarih sahnesinde hiç yokmuş gibi ifadeler var çünkü. Bir bu. İkincisi diğer taraftan hani kendisinin özgüvene sahip olması gerekiyor. Diğer taraftan Türkleri asıl ait oldukları Orta Asya'ya kadar sürmek gibi bir Batı'nın niyeti var. Anadolu size ait değil deyip özellikle Yunanları bizim üstümüze sürmesi ve Yunanların burayı kendilerine ait görmesi dolayısıyla. Yani biz ev sahibi değiliz, biz burada misafiriz ve asıl olmamız gereken yere gitmemiz gerektiği gibi bir iddia sürekli söyleniyor. Bunun karşılığı olarak da yani siz sarıksınız ve yeriniz Orta Asya, burası size ait değil tezine karşı hayır biz buranın yerli halkıyız tezini de ortaya koymak için dolayısıyla kazılar başlatılıyor. İşte Brekisafal kafatası yapısının beyaz ırka ait olduğu, bunun aslında bizde de olduğu, bunun Hititlerle örtüştüğü gibi hani böyle
bilimsel
açıklamalarla yani tabii ki bu bilimsel açıklamaların bir kısmı sonrasında çürütülmüş olmakla birlikte çünkü çok hani teknik de çok gelişti tarih metodolojisi anlamında baktığımızda hem de kaynak çok fazla arttı. Bununla ilgili araştırmalar çok fazla arttı ama o zaman gerçekten böyle bir algıya ihtiyaç var. Çünkü sizi bu vatandan atmak isteyen, siz buranın sahibi değilsiniz diyen bir anlayış var ve bu anlayışa karşı bir tez, antitez geliştirilmek isteniyor. Ya da işte siz küçük bir çoban kabilesi gibi bir kabileden geldiniz gibi küçümseyen, hani hı hı. Osmanlı'yı da Türkleri de küçümseyen bir yapı var. Dolayısıyla bunu savunan Renan gibi şeylere karşı, ne diyelim, Gibbons gibi tarihçilere karşı Köprülüler, özellikle bu konuda Akçuralar çok ciddi manada bir çalışma gerçekleştiriyorlar. İşte Afet İnan, Türk Ocakları'nda böyle bir heyet kuruluyor, 16 kişilik. O heyetle başlıyor çalışmalar. Türk Tarihinin Ana Hatları kitap olarak çıkartılmaya çalışılıyor. Orada da bundan bahsediliyor. Ve özellikle oralarda, hani bu konuyla ilgili, şuradan belki doğrudan kendisini okumak daha anlamlı olabilir. Nutuk'ta da bahsediyor. Nutuk'ta diyor ki mesela, en kesin, en belirgin, en somut tarihsel kanıtlara dayanarak söyleyebiliriz ki Türkler 15 yüzyıl önce Asya'nın göbeğinde çok büyük devletler kurmuş ve insanın her türlü yeteneğine belirti olmuş birer unsurdur. Çünkü beceriksiz, yeteneksiz, medeniyet yaratma kabiliyeti olmayan bir millet olarak ele alındığı için böyle bir antitezle, orada bulguları da dile getirerek, elçilerini Çin'e gönderen, Bizans'ın elçilerini kabul eden bu Türk devleti atalarımız olan Türk ulusunun kurduğu bir devlettir. Her zaman da hani damarlarınızdaki asil kan da mevcuttur diyerek oraya da atıf yapar. Yani oradan evet. Güç almaktan bahseder. Bu Nutuk'ta bahsedilen, özellikle yine yazılan tarih kitabında şöyle söylüyor. Diyor ki, ikinci amacımız da kainatın oluşumuna, insanın ortaya çıkışına ve insan hayatının tarihi devirlerden evvelki mazisine dair yakın zamanlara kadar ilgi gören yanlış değerlendirmelerin önüne geçmektir. Yahudilerin mukaddes saydığı efsanelerden çıkan bu görüşler kaynakların eleştirisiyle ve son zamanların ilmi keşifleriyle artık tamamen kıymetini kaybetmiştir. Eleştirel tarihi ve tabi bilimlere dayanılarak kurulan varsayımlar elbette Sifrit Tekvin haberlerinden daha ilmidir. Yani bir şekilde şu an belki biz bu Türk tarih tezini çok doğru mu bulmayarak, ki o dönemde bile hani Köprülüler, Zeki Veli Toganlar eleştirmiş olmasına rağmen dönemin anlayışıyla baktığımızda bir tepkisidir diyebiliriz. Yani Batı'nın bu aşağılayıcı tavrına karşı Türk milletinin bir öne çıkışıdır, bir tepkisidir ki bu tepkinin de Türk milletinin merkeze alarak yapılması gerekiyordu. Çünkü Osmanlı'yla unutturulan bir anlayış vardı ki Osmanlı da zaten aslında bakarsanız kendi iç dinamikleriyle ne yapmıştı? Önce bu milliyetçilik hareketlerine Osmanlıcılıkla bir tepki gösterdi. Dedi ki, yani Osmanlı fikri çerçevesinde bu ayrılıkları birleştirelim. Fakat olmadı, tutamadı. O zaman ne yapalım? İslamcılık diyelim bununla. O da olmadı. O zaman tek çare kaldı, çünkü artık milli devletler kurulmaya başlıyordu ve herkes kendi milletiyle ilgili en iyi yönleri ortaya çıkararak gücünü ortaya koymaya çalışıyordu. Şimdi bu durumda sizin o platformda yapmanız gereken şey millet olarak neler yaptığınızı, tarihte kim olduğunuzu ortaya koymak. Çünkü bütün milli devletler bunu yapmaya başlamışlardı artık. Dolayısıyla bizim de orada yaptığımız şey artık Türkçülüğe dönmek. Türkçülüğün de temelinde, yani Türk'ün tarihini temel almak. Yani Orta Asya göçleriyle bütün Avrupa'nın, Anadolu'nun, bütün ilk uygarlıkların kurulduğunu söylemek belki çok ileri bir iddia oldu o dönem için, ama bir taraftan da bizim buralı olduğumuzun, burada varlığımızın çok uzun süredir devam ettiğinin de bir göstergesi oldu. Kaldı ki ikinci Türk Tarih Kongresi'nde de bu sefer yabancı ve bu konuları yine savunan yabancı tarihçiler geldiler. Bu sefer kamuoyuna ilkinde tanıtılmış diye, ikincisinde daha geniş kapsamlı olarak dünyaya tanıtılmış oldu Türk tarih tezi ve gerçekten başarılı da olmuştur o dönem için, ses getirmiştir. Ve hani Türk milletinin ne diyelim üstün tarafları ortaya konulmuştur. Eleştirilse bile, dediğim gibi Türk dünyası tarafından da eleştirilse bile, o dönem için yurt dışında bu önemli bir adımdı bu anlamda.
Değerli hocam, buraya kadar çok güzel sohbetimiz. Siz de dedim ya, ayağınızın tozuyla geldiniz ve bir de sunum yaptınız. Şöyle bir şey rica etsek, bir müzik arası versek. Tabii, sonrasında sunumunuzdan da biraz bahsetsek, tamam, olur mu? Tabii. Peki ki, öyleyse. Olur. Hayatın Sesleri müzikle devam ediyor. Sonrasında Gülün Karabağ hocamızla sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Thank you. Dünden kalanlar köşemizde Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Gülün Karabağ hocamızla 18. Türk Tarih Kongresi'ni konuşmaya devam ediyoruz. Değerli hocam bir sunum da gerçekleştirdi bugün. O sunumdan da bahsetmesini rica edeceğiz. Genel olarak hangi konular vardı hocam? Ondan mı başlamak istersiniz?
Yani onu diyeceğim. Evet, yani şimdi normalde benim alanım hani tarih eğitimi, ben onunla ilgili bir sunum yaptım ama hani tarihçilik konuları içerisinde sunumumuzu gerçekleştirdik. Ama bakarsanız hani kültür medeniyet tarihi, din mezhepler tarihi, bilim teknoloji tarihi, biraz önce söylediğim gibi Türk dili ve edebiyatı tarihi, hukuk tarihi, hani Osmanlı tarihi gibi hani alanları hiç saymıyorum bile zaten, Selçuklu tarihi gibi alanları, onlar zaten var. Göç ve iskan, mesela Ermeni ilişkileri, Türk-Ermeni ilişkileri tamamen ayrı bir konuydu. Mesela bu sefer darbeler, ihtilaller tarihi ayrı bir başlık. Yine biyografiler, hatıratlar, vakıflar, sanat tarihi gibi alanlar ayrı başlıklar olarak yer aldı. Dolayısıyla gerçekten gördüğümüz gibi çok kapsamlı. Yani 29 ülkeden katılımcıların olduğu ciddi bir çalışma diyebiliriz.
Çok küçük bir şey sormak istiyorum hocam. Bu katılımcılara davetiyeyi Türk Tarih Kurumu mu gönderiyor, yoksa katılımcılar kendileri mi özet bildiri gönderip katılmak istiyorlar?
Evet, duyuruda bulunuyor. Çünkü zaten tarihi aşağı yukarı bellidir, yani dediğim gibi 4 senedir yapıldığı için kongre tarihi daha öncesinden duyuruluyor. bildiri kabulleri alınıyor. O elemeden geçiyor, jüri elemesinden geçiyor. Kabul edilen bildiriler devam ediyorlar.
Ki sunum dediğiniz yapıyorlar. Yüzlerce bildir
binlercedir. Binlercenin arasından seçilenler. Evet, evet, kesinlikle çok doğru bir noktaya temas ettiniz. Şimdi bir de şeyden bahsetmek istiyorum. Hani birkaç zamandır yine sergi ev sahipliği yapıyor aynı zamanda kongre. Hı hı. Şimdi bu sefer de sergiler var. Bir tanesi 100. yılında Kudüs Kahraman Şehitlerimiz Anısına sergisi. Yine Bağcıyan Rum ve Hala Sultan sergileri kongre süresince ziyarete açık. Diğer taraftan özellikle devlet arşivleri, Atatürk Dil ve Tarih Yüksek Kurumu desteklediği için, bu tarih kurumuyla ortak çalışma olduğu için, Devlet Arşivleri Başkanlığı'nın belgelerle Ermeniler tarafından yapılan katliamlarla ilgili bir sergisi var.
Bu hani, sergiler hangi binalarda?
Yine Green Park Otel'de bunlarda. Profesör Doktor Sıddık Çalık'ın harita koleksiyonu var. 75 parça gösteriliyor. Yine haritalarla tarihe yolculuk sergisi var. Bir de öğretmen Semih Karabillioğlu'nun Engelsiz Tarih adını verdiği, kendisi görme engelli ama tarihi çok seviyor ve dolayısıyla tarihe gönül verenlerden birisi olarak Timur Lenk'ten Roosevelt'e kadar, Sultan Yıldırım Beyazıt'tan Homeros'a kadar engellerine rağmen tarihte yaptıkları başarılarla öne çıkmış olan kişilerle ilgili bir engelsiz tarih sergisi var. Bunu da hani duyurmuş olalım gene. Benim yaptığım sunuma gelince de ben biraz önce de bahsettim. Özellikle hani tarihten ders çıkarmak noktasında hep bahsederiz, tarihten ders çıkarmalıyız diye. Peki gençler ne kadar tarihten ders çıkarıyorlar diye bununla ilgili bir araştırma yapmıştım, onu sundum. Maalesef çok ders çıkaramadıklarını gördük.
Öyle mi? Eyvah.
Yani şöyle ders çıkaramadıklarını gördük. Çok sloganvari cümleler söylüyorlar. Yani hani vatanımızı korumalıyız ya da işte güçlü devlet olmak lazım. Gibi. Ya da işte Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur gibi. Bu tür sloganvari hani çıkarımların da, ders çıkarmaların da açıkçası tarihle çok ilişkili olduğunu düşünmüyorum. Daha çok arka planlarındaki arkadaş sohbetleri, sosyal çevre, medya, bunlar etkili olmuş olabilir diye düşünüyorum. Çünkü hani tarihi öğretiminin içerisinde, 4 senenin içerisinde düşünün, 10 binlerce yıl öteden son dönem Avrupa Birliği ilişkilerine, yani son çok yakın tarihe kadar geliyor çağdaşlık ve dünya tarihi konuları. Dolayısıyla bu kadar zenginliğin içerisinde böyle sloganvari cümleler hani bana çok da açıkçası ders çıkarabildiklerini göstermedi. Hı hı. Çok böyle spesifik şeyler söyleyen, doğrudan nokta atışıyla şu olaydan şu dersi aldım diyen çok az sayıda, %30 diyebileceğim, yani 120 kişiyle yapmıştım ben bu araştırmayı, 120 öğrenciyle. %30'u
üniversite öğrencileri.
Üniversite birinci sınıf öğrencileri. Hani lise mezuniyeti tamamen sosyal alanlardan olup tarih derslerinin tamamını almış öğrenciler bunlar. Hani o yüzden biraz benim için tablo açıkçası üzücü oldu, o tabloyu görmek. Hani tarih dersleriyle ne yapıyoruz? Tarih bilinci vermeye çalışıyoruz ama bu bilgi bilince ne zaman dönüşür? Şöyle dönüşür. Siz o bilgiyi alırsınız ve uygulama alanı bulursunuz. Bir şekilde onu uygularsınız. Ne yapmak için? Bugünü anlamlandırmak için. Ne yapmak için? Geleceğe yön vermek için. Şimdi tarih bilinci dediğimiz bu ayağa oturuyorsa eğer, bizim kendimizi geçmişteki bilgilerle bugüne oturtmamız anlamına geliyorsa, ben o izleri göremedim bu araştırma sonucunda öğrencilerimizde. Ki Gazi Üniversitesi hani tarih eğitimi bölümü de hatırı sayılır bölümlerden bir tanesidir. İyi öğrenci gelir bize. Bu anlamda baktığımda gerçekten tarih eğitiminde becerilerin çok az verildiğini düşünüyorum, görüyorum. Çünkü analitik düşünme gerektiriyor, tarihsel empati gerektiriyor, karar verme, eleştirel düşünme becerileri gerekiyor bir ders çıkarabilmek için. Sadece ders çıkarmak deyip geçiyoruz ama birçok aslında arkasında yatan beceri var. Bunların kazanılmadığını görüyorum. Sadece bilgiyi bilip o bilgiyle ne yapacağını bilmeyen bir durumda öğrencilerimiz. Sadece sınavda A şıkkı, B şıkkı demek için kullanıyor.
Biraz oysa, ezber.
Evet. Hani mesela Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethetti dedikten sonra şunu diyebilir. Yani ben buradan problem çözmeyi öğrendim. Vazgeçmemeyi öğrendim. Yani daha önce yapamadıkları için moralimin düşmemesini, azmetmeyi öğrendim. Birçok şey çıkarabilir mesela buradan ders çıkarabilir ama biz sadece bilgisini biliyoruz. O kadar. Yani bunu hayatımıza yönelik bir beceri olarak işte ders çıkarmak kavramı olarak kullanmıyoruz. Hani umarım bu bir başlangıç olarak herkese fikir verir de külahımızı önümüze koyup tekrar tarih eğitimciler olarak ne öğretiyoruz diye düşünürüz.
Belki başka programın konusu da olabilir hocam.
Evet evet, tekrar konuşmak isterim. Gerçekten ben önemsiyorum bu beceri konusunu, tarihsel becerileri. İnşallah bunu bir konuşalım ayrı bir konuda, güzel.
Çok teşekkür ediyoruz hocam.
Ben teşekkür ediyorum.
Ayağınıza sağlık, sesinize, dilinize sağlık. Hem Türk Tarih Kongresi'nde yaptığınız sunumdan hem de bundan sonraki çalışmalarınızla ilgili. Sevgili dinleyicilerimiz, böylelikle geldik bir programın daha sonuna. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Gülün Karabağ hocamızla Dünden Kalanlar köşemizde 1-5 Ekim tarihleri arasında gerçekleşmekte olan 18. Türk Tarih Kongresi ve bu kongrede konuşulan konular ve değerli hocamızın sunumuyla ilgili sizlere bilgiler aktarmaya çalıştık. Yarın yine aynı saatte Hayatın Sesleri'nde birlikte olmayı diliyoruz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Ayhan Taşçı ve mikrofonda ben Sezin Zor. Hayatın Sesleri'nden hepinizi sevgiyle selamlıyoruz. Yarın görüşmek üzere, şimdilik hoşçakalın diyoruz.
Hayatın Sesleri.